Hepinize mutlu yıllar. Yani her ne kadar literal olarak bir yıl olmasa da bir yıla yakındır gelmiyordum. Yani Rab yeni yılınızı bereketlesin. Yani hepinize kendi esenliğini versin, sağlık versin, huzur versin. Yeni yıl, tabii ki yeni takvimler, yeni planlar, yeni düşünceler yaptık. Ve bugün 11 Ocak'ta büyük ihtimalle birçoğunu yapamaz hale geldik. Çünkü insanın takvimleri, insanın planları, insanın sözleri ancak bu kadardır. akşam yapamazsam ben de geleceğim diyormuşum. Planlar her zaman değişiyor değil mi? Yani veya verdiğimiz sözler her zaman değişiyor. 90. mezmura bugün bakacağız. Geçtiğimiz hafta bol bol yeni yıl için konuştunuz ama ben yeni yıldan ziyade yeni bir adanmışlıktan bahsetmek istiyorum bu hafta. Bu mezmur 5 kitaplık mezmurlar koleksiyonunun 4. kitabının başlangıcı oluyor. Bakarsanız 4. kitap diyor. 90. mezmur. Tanrı adamı Musa'nın duası. Tanrı'nın ellerine hayatımızı bırakmak için değerli bir rehberdir aslında 90. mezmur. Onun rehberliğini aramak için, onun varlığına bakmak için, onda huzur bulmak için, ölümü düşünmek için ama aynı zamanda da yaşamda Rab'e tutunmak için. Biliyoruz hiçbirimiz ölümsüz de değiliz. Yani her yeni bir takvim yılı ömrümüzden de geçiyor. Yani yaşlanıyoruz. Bizden daha yaşlı abilerimiz, ablalarımız biraz daha düşünmeye başlıyor. Ya işte artık yaş da geçiyor diye. Ama mesele sadece yaş değil ama aynı zamanda biliyoruz ki yaşa bakmadan herkesin ansızın gidebileceği gerçeği de var. Bu yüzden önemli olan gerçekten bu hayat içerisinde Tanrı'ya nasıl sunular sunduğumuz, nasıl hayatlar verdiğimizle ilgilidir. Tanrı yeni bir yıldan ziyade bence bilgece yaşanacak bir yıl ister hepimizden. Yeni bir yıl, yeni bir hafta, yeni bir gün, yıllar yılları, günler günleri, haftalar haftaları kovalar. Ama bazen insan hala aynı kalabilir. İnsan hala bilgece yaşamayabilir. İnsan hala bilgelikten yoksun hayatlar sürebilir. O yüzden yeni yıldan ziyade aslında bilgece bir yıl isterim ben kilisemiz için. Yani her birimizde Tanrı bilgece çalışsın. Her birimize bilgelik öğretsin. Ki bilgelik Rab korkusudur. Bilgeliğin temeli onu tanımaktır. Akıl kutsal olanı tanımaktır diyor kutsal yazılar. Bu mezmur yeni bir bakış açısını açıyor. Yeni bir kitaba başlarken, 4. kitaba mezmurların içerisinde yeni bir bakış açısıdır. Biz hayatı sorguluyoruz, zamanı sorguluyoruz. Tanrı'nın önünde kim olduğumuzu da sorgulamamız gerekiyor bazen. Unutuyoruz çünkü. Ya da hatırlamamız gerekiyor. Mesleklerimiz, evli olup olmadığımız, çocuğumuzun olup olmadığı, şu bu, genellikle bunlar bazen bizi tanımlıyor. Ama en başta tanımlaması gereken bir şey var. Tanrı'nın çocukları kimliğimiz. Tanrı'nın çocuğu olma kimliğimiz ve Tanrı çocuklarından elbette ki bilgece yaşamak, bilgece bir yaşam ister, bilgece yaşamalarını ister. Ve o bilgeliği de aslında uluslara paylaşmalarını ister değil mi? Bunun için çağrıldık. Kendimize saklamak için değil, ışığı bir taraflara kapatmak için değil. Ve bu mezmur az önce dediğim gibi Musa'nın mezmurudur. Musa'nın duasıdır. Genelde mezmurlar dediğimizde aklımıza Davut gelir. Çünkü mezmur külliyatının neredeyse büyük çoğunluğu Davut'un kaleminden çıkmıştır. Kutsal Ruh onun aracılığıyla bize konuşmuştur. Ama burada gördüğümüz gibi kitaplarınızda daha net anlaşılır. Telefondan bakanlar göremiyor. Orada pek yazmıyorlar böyle notları. Tanrı adamı Musa'nın duası diye başlıyor. Ve bundan dolayı büyük ihtimalle bu mezmur bütün mezmurlar arasındaki en eski mezmurlardan birisidir. Çok eski bir mezmur okuyoruz. Çok eski bir dua okuyoruz. Musa'yı tanıyoruz değil mi? Musa sarayda büyüdü. Bir saray çocuğuydu ama hiçbir zaman saraya uyum sağlayamadı. İçindeki fakir herhalde hiçbir zaman onun saraya ait olmadığını gösterdi ona. Biraz bizim gibi. Milli piyango çıkarsa ne yaparsın? Ev alırım. Daha büyük bir ev alırım. İşte araba alırım. Daha fazla düşünemiyoruz. Çölde sürgün yaşadı halkıyla birlikte 40 yıl boyunca. Hiç kolay değil. Çok uzun yıllar sürdü, değil mi? 40 yıl süre boyunca da o çöl hayatında, o zorluk içerisinde Musa ne yaptı? Önderlik yaptı halkına. Onları yönetmeye çalıştı, yönlendirmeye çalıştı. Ve maalesef vaat edilen toprağa girmeden de ölen bir adamdır Musa. Aslında çok güçlü ama çok zayıf bir adam aynı zamanda. Hayatın cilvesi gibi bu. Biz de çok güçlü zannediyoruz kendimizi. Ama kırılma anlarımızda görüyoruz ki aslında o kadar da güçlü değiliz. Hepimiz kırılganız, hepimiz zayıfız, hepimiz güçsüzüz. Ve küçük bir şey bile bize hayatı sorgulatıyor, değil mi? Kim olduğumuzu, ne kadar muhtaç olduğumuzu, ne kadar zayıf olduğumuzu. Kendimize acımaya başlıyoruz o zaman. Aslında o kadar da büyük değilmişim diyoruz. Mısır'dan çıkış 15 ve yasanın tekrarı 32'de Musa'nın farklı ezgiler yazdığını söylediğini de görüyoruz, yazdığını görüyoruz ve bugün de dediğim gibi bu mezmurda, 90. mezmurda karşımıza çıkıyor. Bu mezmur hem bir şikayet hem de aynı zamanda Tanrı'nın merhameti içinde bir yakarış içeriyor. Yani muhtemelen Musa ölmeden kısa bir süre önce yazdı bu mezmuru. O yüzden çok değerli benim için. Neden? Çünkü ben insanların hayatının son zamanlarında söylediği şeylere çok önem veriyorum. Daha bilgece oluyor, daha cesurca oluyor, daha korkusuzca oluyor ve daha da değerli oluyor aslında. Çünkü büyük bir hayat tecrübesinden sonra çoğunlukla esas kalıcı olan şeyin ne olduğunu anlıyor insanlar. Ve Musa da büyük ihtimalle hayatının bu son anlarında geçmişe bakıyor. Tanrı onda neler yaptı? Vay be diyor büyük ihtimalle. Biz sepette saraya gittik. Orada Firavun'un hanedanlığında büyüdük. Daha sonra bir sürgün hayatı yaşadık. Bunca yıl çölde süründük. Halk mahvoldu. Kimi zaman Tanrı'nın görkemini, heybetini, yüceliğini gördük, titredik. Kimi zaman onun bizi terk ettiğini zannettik. Tıpkı bizim hayatlarımız gibi değil mi? İnişli çıkışlı. Ve nihayetinde Tanrı'yı düşünerek yaptıklarına odaklanarak yazmaya başlıyor. İlk 2-3 ayette Tanrı'nın yaptıklarına odaklanıyor. Ama 3-12 ayetleri arasında kasvetli bir hava görüyoruz. Az sonra okuyacağım. Neden kasvetli? Çünkü insanlığı düşünüyor. Ve kendi yaşadıklarını düşünüyor. Tabii ki kutsal topraklara, vaat edilen topraklara girememenin üzüntüsünü yaşıyor büyük ihtimalle. Ve bölümdeki en önemli şey ise 12. ayete geldiğimizde ortaya çıkıyor. Yani bilgelik aslında, günlerimizi sayıp bilgelik kazanmak bu kasvetin içerisinde bizi ayakta tutacak şey. Metnin doruk noktasıdır. Bilgelik kazanmak bu hayattaki en değerli şeylerden birisidir. Ve ana fikir de bize aslında bu metinde onu söyler. İnsanoğlunun bir sürü zaafı vardır. Ve bunu düşünerek bu geçici dünyadaki hayatlarımızın en iyi amacı Tanrı'nın önünde bilgece yaşamaktır. Başka bir yaşam aptallıktır aslında. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir işe yaramıyor. Hayatın en iyi amacı Tanrı'nın önünde yaşamaktır. Böyle bir hayat gerçekten yaşamaya değer oluyor. Kalıcı bir amaca sahip oluyor. O yüzden gelin okuyalım. Rab ne konuşuyor bir görelim. 90. mezmur ayetler şöyle diyor. Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün. Ey insanoğulları toprağa dönün diyerek. Çünkü senin gözünde 1000 yıl geçmiş bir gün dün gibi bir gece nöbeti gibidir. İnsanları bir düş gibi siler süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir büyür. Akşam solar kurur. Eriyip bitiyoruz senin öfkenden. Kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz. Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz 70 yıl sürüyor. Bilemedin 80, o da sağlıklıysak. En güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Vazgeç ya Rab, öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına. Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Amin. Bu mezmuru okuyunca fark ediyoruz değil mi? Genç bir adamın heyecanı yok. Yani genç bir adamın heyecanı olsaydı muhtemelen hayat toz pembe olurdu. Ya bu ne kadar kasvetli, ne kadar ağır. Tanrı'nın gazabı, öfkesi, yola getirmesi, üzüntüler, yeniden onun merhameti altına sığınma. O yüzden genç bir adamın heyecanından ziyade hayata geriye dönen bir imanlının duasını görüyoruz. Gerçekten Tanrı'yı tanıyan bir imanının duasını görüyoruz. Onun hem gücünü, hem heybetini, hem gazabını, hem öfkesini, hem de merhametini çok iyi tanıyan birisini görüyoruz. Musa'yı görüyoruz değil mi? Bu mezmura bugün dört başlık altında bakacağız. Bu dört başlık altında şunları göreceğiz. Birincisi Tanrı'nın ebediyeti. Tanrı gerçekten ebedi Rab'dir. Ebedi bir Rab'in eli altındayız. İkincisi insanın zayıflığını görüyoruz bu mezmurda. Üçüncüsü insanın Tanrı'nın gazabı altındaki halini görüyoruz. Eğer gazap varsa insanın durumu budur. Ve dördüncüsü Tanrı'nın merhameti ve lütfu için bir dua görüyoruz. Ki biz imanlılar için bu Mesih'te gerçekleşmiş büyük bir merhamet göstergesidir. Yani kısaca şu sorulara cevap arıyoruz. Tanrı kimdir? Tanrı kimdir? Tanrımız dediğimiz kişi kimdir? Biz kimiz peki Tanrı'nın karşısında? Ve hayat neden bu kadar kırılgan? Neden bu kadar sıkıntı içerisinde? Ve aynı zamanda bu gerçekle biz nasıl yaşarız? Hayat toz pembe değil. Sıkıntılar her zaman mevcut. Ama biz nasıl tanrısal bir yaşam sürebiliriz? Bunlara bakacağız. Tanrı'nın ebediyeti dedik. Çünkü Musa mezmura Tanrı ile başlıyor. Değil mi? Yani ilk ayette direkt ne söylüyor? Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Yani bu üçüncü ayetten sonra gördüğümüz kasvetli havayı yazan kişidir aynı zamanda. Yine de Tanrı'nın barınak olmasını övüyor değil mi? Dağlar var olmadan daha evreni ve dünyayı yaratmadan öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin diyor. Ya Rab barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Vaat edilen toprağa girememiş, evi olmayan, sürgünde oraya girmeden öleceksin denilmiş. Evi yok bakın, çadır kurup yaşıyorlar, çadırı söküp devam ediyorlar, çadır kurup yaşıyorlar. Ve bu kişi diyor ki ya Rab barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Senin evin bile yok Musa'ya. Ne barınağından bahsediyorsun? Başını sokacak bir yuvan bile yok. Neyin barınağından bahsediyorsun? Bu cümle çok çarpıcıdır. Çünkü Musa bunu çölde söylüyor. Evi olmayan bir yerde. Hatta hiç giremeyeceği bir ülkeye bakarken belki de. Üzüntü içerisindeyken. O kadar 40 yıl boyunca özlemini çekmiş. Halkın imansızlığından ötürü sadece uzaktan selamlıyor orayı. Ama buna rağmen bir umut var değil mi? Bir halk düşünün, evi yok, toprağı yok, sürekli kamp kurup söküyor. Ya eskiden çok yapıyorduk, doğu kamplarında bunalıma giriyordum o çadırları kurup sökerken. Bunlar hayat boyu, yani 40 yıl boyunca. Gerçekten iğrenç bir şey. Sürekli o çadırlarda yaşamak, o fırtınalarda. Adıyaman'da deprem bölgesine gittiğimizde bizim kaç çadırımız uçtu. O zaman şey dedim, yani zaten görüyorduk bu yıkıntıyı, bizim çadırımız uçunca iyice anladık. Yani kalacak bir yer bile yok. Ve baktığımızda böyle bir halkın içerisinde, ama ilginç olan şu ki Musa Tanrı'ya bakıp diyor ki evimiz sensin ya Rab. Evimiz yok belki bu dünyada ama evimiz sensin. Gerçek barınak taş ve toprak değildir değerli kardeşler. Gerçek barınak Tanrı'nın kendisidir. Bu dünyadaki her şey yok olup gidecek ama Tanrı sonsuza dek kalıcı kayadır diyor kutsal yazılar. Musa şunu öğretmek istiyor halkına. Tanrı meskenimiz değilse başka hiçbir şey bizim gerçekten barınağımız olamaz. Başka hiçbir şey bizi gerçekten barındıramaz. Tanrı sadece bizim meskenimizdir ve kalıcı olan mesken odur. İstediğiniz saraya sahip olun, istediğiniz evlere sahip olun, istediğiniz zenginliğe sahip olun. Tanrı meskeniniz değilse bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ama Tanrı meskenimizse hiçlikte Tanrı bizim evimizdir. Hiçlikte Tanrı bizim her şeyimizdir, değil mi? Tanrı tam olarak geçmiş çağlarda yardımcımızdır diyor. Gelecek yıllara dair umudumuzdur. Fırtınalı rüzgarlarda sığınağımızdır ve sonsuz yuvamızdır. Tanrı bunlardan eksik değil ve fazladır bile. Her yerde, her şeyde gerçekten onun yüceliği bizim ikamet yerimizi belirliyor. Onun varlığı bizim nerede ikamet ettiğimizi gösteriyor. Sonra Musa bakış açısını ne yapıyor? İnsana çeviriyor. Tanrı'ya baktıktan sonra bakış açısını insana çeviriyor. Ve diyor ki insanı toprağa döndürürsün. Değil mi? İnsanları bir düş gibi siler süpürürsün diyor. İnsan hayatı aslında bir rüya gibidir. Bir uyanırsın ve her şey bitmiştir. Aniden bir telefon gelir ve her şey mahvolmuştur. Ne kadar korkunç ve kırılgan bir dünyada yaşıyoruz aslında. Her an büyük bir acının içerisine girebiliriz. Her an büyük bir kaybın içerisine girebiliriz. Her an büyük bir sıkıntının içerisine girebiliriz. Ve bunu tanımlarken ne diyor? Sabah filizlenen ot gibi. O güneşin bağrında akşama kadar artık kurur gider. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80 yıl. Bu kadar bu heybetli insanoğlu. Bu kadarız. Bu kadar yüce gören kendini, bu kadar büyük gören kendini insanoğlu bu kadardır. Hayat uzun bir maraton gibi görünüyor ama geriye baktığımızda aslında çok kısa bir yürüyüştür. Gidin kilisemizin yaşlılarıyla biraz sohbet edin. Bir bakın gerçekten hayat bu kadar uzun mu? Ya da kendiniz zaten belirli yaşlardasınız. Bir geçmişe dönün bakın hayat gerçekten bu kadar uzun mu? 70-80 yıl ne ki? 90 yıl, 100 yıl ne ki? Yani insanın yaşayacağı bu ömür ne ki? Bu yüzden bu ayetleri biz de biraz derin düşünelim istiyorum bugün. İnsan bir rüya gibidir, hayatı kısadır. Bir düş gibi silinip gider diyor. O yüzden dünyadaki hayatımız aslında bir nevi şekerleme gibidir. Kısa bir uyku gibidir. Tatlı, tatlıdır, tatlı gelir. Ama aslında çok basittir, çok hafiftir, çok ucuzdur, çok kısadır. 10. ayette dediği gibi ömrümüz 60 bilemedin 70-80 yıl sürüyor, o da sağlıklıysak. Yani bir de daha kısa sürme olayları var. Sağlıklıysak bu kadar, en güzel yıllarda zahmetle ve kederle geçiyor. Çabucak uçup gidiyoruz. Yani ölüm genellikle konuşmaktan hoşlanmadığımız bir şeydir. Değil mi? Yani kim sever ölüm hakkında sohbet etmeyi? Çok da hoş bir şey değil. Ama zaman zaman bunu düşünmemizde bence fayda var. Çünkü kutsal yazılar aynı zamanda diyor ki yas evine gitmek, düğün evine gitmekten daha iyidir. Neden? Çünkü bize gerçeği hatırlatır. Bize bu dünyadaki geçiciliği hatırlatır. Ölüm konuşmayı sevmediğimiz bir konudur ama kutsal kitap bizi zaman zaman o konuya getirir, konuşalım diye, düşünelim diye. Ve insanlar ölüm dediğimizde genelde 3-4 tane yaklaşım şekli gösteriyor. Birincisi, birileri ölümü düşünmekten kaçan bir gruptur. Hiç aman aman, yani ölümü duyduğunda bile tüyleri ürperiyor. Hiç konuşmayalım, aman bu konuyu konuşmaya ne gerek var. İkinci grup, ölümü doğal karşılayanlar, hatta bazen çok doğal, ya ölmüş gitmiş biz de gideceğiz ne oldu? Bu kadar basit onun için. Üçüncü grup ölüme karşı savaşanlar var. Değil mi? Ölümsüzlük arayışı var. Yani ölüm onlar için savaşılması gereken bir şey ve savaşıyorlar. Varlıklarını, servetlerini harcıyorlar ölmemek için. Ne yazık ki günün sonunda tabii ki ölüyorlar. O harcamaların hepsi boşa gidiyor. Ve dördüncü grupta ölüme doğru koşanlar var. O da ayrı bir manyaklık dalı oluyor, yanlış anlamayın. Yani ölümü tabii ki hatırlayalım ama ölüme koşmayalım. Biraz yavaşlayalım. Tanrı istediği zaman zaten o süreç bitecek. Kutsal kitap tabii ki bize diyor ki ölüm bir dost değil, bir düşmandır. İlginç değil mi? Ölüm bir düşmandır. Hem de son düşmandır. Bir imanlı için ölüm son düşmandır ve yok edilecek. İsa Mesih ölümü yok eden zaferli kraldır. Ey ölüm, zaferin nerede diyor, değil mi kutsal yazılar? Neden? Çünkü ölüm Mesih'in kefaretinden sonra evet düşmanımızdır. Bizi yok eden, çevremizi yok eden, hayallerimizi yıkan, üzüntüye sevk eden. Ama aynı zamanda bir imanlı için artık sadece bir hizmetkardır. Neden? Çünkü öldükten sonra Tanrı'ya ulaşacağız. Başka bir yere değil. Tanrımız bize ölümü hizmetkar kılmıştır aslında. Ama iblis ölümle, ki son düşman olan ölümle, ki güçlü bir silah olan ölümle, insanları esir almaktadır. İnsanları korkutmaktadır. Ölümü romantize etmemizi istemez bence Tanrı. Ama sonsuzluk ışığında düşünmemizi ister. Nihayetinde son bulacak, gidecek son noktamız olduğu için düşünmemizi ister. Bu Musa tarafından söylenmesi, bunun Musa tarafından açıklanması, Tanrı'nın böyle bir adamı kullanması daha değerlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Çölde Sayım 20. bölümde, yani büyük ihtimalle Çölde Sayım 20. bölümdeki olaylardan sonra Musa'nın bunu yazdığı düşünülür. Orada bazı önemli olaylar oluyor. Ne oluyor? Birincisi, Musa'nın kız kardeşi Miriam ölüyor. Kız kardeşini kaybediyor Musa. O Miriam ki Musa bebekken onu sepete koyup canını kurtaran kişiydi. Ablalık yapmıştı ona. Onu korumuştu. Kendi canını tehlikeye atmıştı. Musa için ne kadar acı olsa gerek. İkincisi, Musa'nın abisi Harun orada ölüyor. Musa bunu yazarken. Harun Musa'nın en yakın sırdaşından daha yakındı. En büyük dostundan daha büyüktü. En iyi yardımcısından daha büyük bir yardımcıydı aslında. Ne kadar ağır bir kayıp. Hem Miriam'ı kaybetmesi, hem Harun'u kaybetmesi. Ve üçüncüsü, Musa'nın kendisi Meriva'da Tanrı'ya itaatsizlik ettiği için halkı bir haber alıyor. Bu olaylar içerisinde. Tanrı diyor ki, vaat edilen topraklara giremeyeceksin. Ne kadar korkunç bir şey. Bunun hayaliyle yaşamıştı. Miriam'ı kaybetti. Harun'u kaybetti. Bir umudu vardı, vaat edilen topraklara girecekti. O da elinden alındı. Ama ilginçtir ki bütün bunların ortasında Musa Tanrı'dan bilgelik istiyor. Ne kadar ağır, ne kadar acı durumların içerisinde. Ama yine de diyor ki bunun için yaşıyor olamam. Yani sadece bu hayal kırıklığı için yaratılmış olamam. Büyük bir şey var ve ben o bilgeliği öğrenmek istiyorum. O bilgeliği Tanrı'dan almak istiyorum. Değil mi? Bütün bunlar ne içindi? Hemen ölmeden önce bu kadar şey yaşarken belki de Musa hizmetini düşünüyordu. Bu hayatı ben niye yaşadım? Bu kadar olay niye benim başıma geldi? Ve şu an bu olumsuzlukların içerisinde ne düşünmem gerekiyor benim? Biz de soruyoruz değil mi? Biz de soruyoruz bu hayatın anlamı nedir diye. Biz de soruyoruz yakınlarımızı kaybettiğimizde, dostlarımızı kaybettiğimizde, işimizi, evimizi kaybettiğimizde. Aynı soruyu biz de soruyoruz. Ne için yaşıyoruz? Bu niye oluyor ki? Bütün bunların içerisinde benim amacım ne ki? Değil mi? Hepimizin düşünmesi gereken sorular. 7-12 ayetleri bunları düşündürüyor bize. Yani hayat bu kadar kırılgansa ne yapacağız? Gizli günahlarımız bile onun önündeyse nasıl yaşayacağız? Nasıl ona hizmet edeceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? C.S. Lewis'in dediği gibi, sonunda evrenin zevki ya da dehşeti olan o yüz her birimize çevrilmeli, ölüm. Ya tarifsiz bir şan bahşederek ya da asla iyileştirilemeyen veya gizlenemeyen bir utanç vererek. Tanrı ikincisini istemez büyük ihtimalle hayatımızda. Gerçekten bize bir şan bahşetsin ister ölümümüz. O da onu tanımakla olur. O da ona yaklaşmakla olur. O da Mesih'in kefareti sayesinde gerçekleşir kardeşler. Ve nihayetinde mezmurun zirvesi de bunu açıklar. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret. Bilgelik kazanalım ya Rab. Günlerimizi saymayı bize öğret. Günlerimizi kelimenin tam anlamıyla saymaktan bahsediyorum. Çok ilginç bir şey. Bu aslında ne kadar zamanımız olduğunu düşünmek anlamına geliyor. İhtiyarları korkutmak istemiyorum ama hani sayın demek istemiyorum size. Acaba kaç günümüz kaldı falan. Ama Kutsal Kitap gerçekten bunu söylüyor. Ne kadar gününüz kaldığını düşünün bu hayatta. Ne kadar zamanınız kaldığını düşünün bu hayatta. Ve bu diğerlerinden özellikle daha yaşlı olanlar için üzücü. Ama daha genç olanlarımız için de, çünkü kimin ne zaman gideceği belli değil. Yani bir tane film vardı. Orada ihtiyarlara takılıyorlardı. İhtiyar gençlerin moralini bozuyordu. Diyordu, sizin gibi kaç genci ben toprağa gönderdim. Belli olmaz kimin öleceği. Ama ölüm üzerine düşünmemiz gerekiyor. Kilise ailemizden gençler ve yaşlılar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini öğrenmemiz gerekiyor. Hayatın ne kadar amansız gittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yatırım yapmak, sadece göksel olanlara yatırım yapmak en kazançlı yatırımdır. Çünkü her şey yok olacak. Her şey tamamen son bulacak. Burada kullanılan harika bir İbranice kelime var. Hokma. O ne demek biliyor musunuz? Yaşamdan ve deneyimlemekten gelen bir bilgelik. Yaşamdan ve deneyim etmekten gelen bir bilgelik. Ve benim çok sevdiğim bir söz vardır. Tecrübe, hayatın kel kaldıktan sonra size tarak vermesidir. Bu tecrübe etmektir, bu bilgelik kazanmaktır. Veya tecrübe, insanın kendi hayatında tecrübeyle kazandığı bilgelik en iyi öğretmendir. Ama okul masrafları çok ağırdır. Neden? Çünkü tecrübelerimiz bize birçok şey de kaybettiriyor. Birçok acı da yaşatıyor. Ama birçok şey de kazandırıyor ve sevindiriyor, değil mi? Ve buradaki hokma kelimesi yaşamaktan deneyimlenen bilgelik anlamına geliyor. Yani günlerimizi saymayı bize öğret, bilgelik kazanalım dediğinde, bu deneyimlerimizle seni yüceltelim diyor. Bu deneyimlerimizle seni anlayalım diyor. Ve bu deneyimlerimizle sana yaklaşalım diyor. Neden? Çünkü her inanan her insan, Tanrı'nın bilgeliğini, Tanrı'nın yüceliğini gören her insan günün birinde şunu görüyor ki, kurnazlık, beceri, farklı şeyler bizi yeterli kılan şeyler değildir. Nihayetinde bunlar bizi Tanrı'yla buluşturan şeyler oluyor. Ve ya yüzleşip tövbe ediyoruz ya da Tanrı'dan bilgelik alıp azarlandığımızda şükredecek bir anla karşı karşıya kalıyoruz. Bu zorluklar okulunda yol boyunca öğrendiğimiz şeylerdir aslında. Bilgelik tam olarak budur. Hayatımızın her şeyinde öğrendiğimiz şeyler. Ama bu demek değildir ki illa biz kendimiz tecrübe edelim. İlla biz kendimiz yaşayalım. Günahın ne kadar acı olduğunu yaşayarak öğrenmemiz gerekmiyor. Yaşayan birileri bize anlatabilir. Bu da bir bilgeliktir. İlla bizim içerisine girmemiz gerekmiyor. İçerisine girip ders almış kişilerden öğrenmek de daha büyük bir bilgeliktir. Bizim yaşamamız değil, yaşanmışlıklardan Tanrı'ya yaklaşmamız önemli. O yüzden kutsal yazılar ne diyor? Bu yazıda yazılanlar bize ders olsun diye elimize ulaştı, değil mi? Geçmişte yaşayanların yaptıkları bize ders olsun diye kaleme yatırıldı. O yüzden Günlerimizi saymak şudur, zamanımız bize ait değil, Tanrı'ya aittir, onu öğreniyoruz. Amaç ne? Bilgelik kazanmak. Bilgelik bu şekilde kazanılıyor. Hayatın içinden öğrenilerek kazanılıyor. Deneyerek, yanılarak, Tanrı'ya tutunarak kazanılıyor. Ve nihayetinde bizi olgunluğa ulaştırıyor. Musa dünyanın acılarını tanıyor. Ama aynı zamanda da Tanrı'nın iyiliğini de tanıyor. Sadece acıları değil, Tanrı'nın iyiliğini de görüyor. Ve baktığımızda son ayetleri bir duayla kapatıyor değil mi? Diyor ki, vazgeç ya Rab, öfken ne zamana dek sürecek acı kullarına? Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl bize çile çektirdinse, o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına görkemin, onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma diyor. Amin. Kesinlikle çok da harika bir dua. Dua, bu dua günlerimiz boyunca Tanrı'nın sevgi dolu lütfunu istiyor. Bizim de istememiz gereken esas şey o değil mi? Rab'in lütfunu istemek. Onun lütfunun altına sığınmak. Böylece zorlukların ortasında, hatta bizden sonraki nesillerde bile Tanrı'nın bakış açısı ve Tanrı'nın getirdiği sevinç deneyimlenebilir. Çocuklarımız bile bu şekilde öğrenebilir. Bu şekilde bereketlenebilir. Bu şekilde kutsanabilir. Ne demek ellerimizin emeğini boşa çıkarma? Geçici şeyler için harcanan bir hayat boşa gider demek. Ellerimizin emeği eğer geçici şeyler için çalışıyorsa bu boşa harcanmış bir hayattır. Ama Tanrı için Mesih'te yaşanan bir hayat asla boşa gitmiyor. O yüzden aslında bir anlamda Musa Tanrı için bir hayat yaşamayı öğrenmek istiyor. Tanrı için çalışan eller görmek istiyor. Ve Tanrı için düşünen zihinler onlara tanık olmak istiyor. Böylece çocuklarımız Tanrı yolunda yürüyor. Böylece çocuklarımız gerçekten boşa gitmeyen bir hayatı öğreniyor. Biz kardeşler günleri saymayı Mesih'ten öğreniyoruz. Mesih'in lütfu altında öğreniyoruz. Neden? Çünkü Mesih büyük fedakarlığıyla, büyük lütfuyla bizim günahlarımız için bu dünyaya gelip acı çekti ve öldü değil mi? Geçici hayatımıza ebedi bir anlam verdi. Bu yüzden günlerimizi saymayı onda daha değerli öğreniyoruz. Mahvolmuş bir hayata sahiptik ama Mesih tam tersine çevirdi bunu. O yüzden günlerimizi saymayı onunla öğreniyoruz. Ve bize gerçek yuvayı gösteriyor değil mi? Nasıl ki Musa evimiz, yuvamız, sığınağımız sensin diyorsa Tanrı'ya, Mesih de bize esas evi gösteriyor. Babanın evini gösteriyor ve bizi de kendisiyle birlikte oraya davet ediyor. O yüzden yeni yıldan bahsetmişken, yeni bir adanmışlıktan bahsetmek çok önemlidir. Tanrı'ya yaklaşmaktan bahsetmek çok daha önemlidir. Kapatırken şunu hatırlatarak kapatmak istiyorum. Tanrı bizim sığınağımızdır. Tanrı bizim esas evimizdir. Zaman onun elindedir. Kralları tahta indirir, tahta çıkarır. Ve hayat Mesih'te boşa gitmez kardeşler. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma diye dua etmek istiyorsak Mesih için çalışalım. Tanrı'nın egemenliği için, Tanrı'nın krallığı için çalışalım ve her günü gelin sonsuzluğun ışığında yaşayalım. Çünkü eninde sonunda son bulacak. Geçici değil, kalıcı olan için emek verelim. Böylece Tanrı'nın önünde bilge bir yaşam sürmüş olalım. Rab sizi bereketlesin.